Ayrım 8.
Bu nedenle düşünme yetisi en güvenilir kaynaktır. Sürekli bir devinim içinde olduğundan akıp gideni kavrama gücü vardır. Sürekli bir devinim, değişim süreci içinde bulunan insan için değişmez kural, değişmez yasa yararlı değildir, yanıltıcıdır. Gelişmeyi, olgunlaşmayı önleyicidir. İnsan gövdesi, boyuna değişen yetersiz duyular ile dokulardan kurulu bir bütündür. Bu nedenle gerçeğe ulaştıramaz. O yeryüzüne uygun, yeryüzü yaşamıyla bağlantılı bir yapıdadır. Öte yandan gövdeye dirilik kazandırdığı ileri sürülen tin de geçici, değişken olan duyguların oluşturduğu bir birikimdir, bir toplamdır. Kişinin ben denen varlığı da bu geçici, değişken duyguların toplamıdır, gerçek değildir. Gerçekte tin bir nesneden başka bir nesneye geçen erktir. Ölüm bu erkin bir gövdeden başka bir gövdeye geçişidir. Bir nesnenin başka bir nesnedeki erki alışıdır. İnsanın bu durumdan yararlanarak derin düşünmekle, gövdenin erki boşalmadan onu yeni bir erk ile doldurma, böylece diriliğini sürdürme olanağı vardır. Ancak bunu başarabilmek için arınmanın en üst aşamasına çıkmak gerekir. Bireysel bir eylemle gerçekleşme olanağı taşıyan bu durum yetkinliğin en yüksek basamağıdır. Buta'ya göre varlık türleri kendi kendilerine varlık niteliği kazanamazlar. Bütün nesneler birbirleriyle ilişkilidir. Evren bütünü de bu karşılıklı ilişkiler içindedir. Sürekli bir erk akışından oluşan evrende karşıt güçler egemendir. Bütün olaylar bu karşıt güçlerin ilişkilerine bağlıdır. Bir olayın başlangıcı öteki olayın sonudur. Bu tabu görüşlerini son yıllarında kaldığı söylenen Pali dilinde yazılı olan Abhidharma adlı yapıtında sergilemiştir. Ona göre uzayda değişik öğelerden kurulu büyük küçük sayısız evren vardır. Buta öğretisinde ben kavramının varoluş dışında başka bir anlamı daha vardır. Ona göre ben kişiliğin yoğunlaştığı bir odaktır. İnsanlar birbirini bu benine göre değerlendirir. Bu nedenle ben kişiliği ölçüyü oluşturan kavramdır. Buta'nın önerdiği ahlak ilkesi olan Dharma'ya göre kişinin en değerli varlığı benidir. Düşüncelerin bütün yeryüzünü dolaştı. Bir kişide kendi beninden daha değerli bir nesne görmedim. Hepimiz için kendi benlerimiz en önemli varlığımız olduğuna göre başkalarının benlerine de saygı göstermemiz gerekir. Kişi en ufak bir canlıya da saygı göstermeli, açık yürekli, yumuşak davranışlı olmalıdır. Yalan söylemek, kötü davranmak, karşılıklı ilişkilerde ölçüden ayrılmak, içki içmek, uyuşturucu nesne kullanmak iyi insana yakışmaz, olgunlaşmaya, arınmaya engel olur. Buta öğretisi kendinden sonra çok geniş bir alana yayıldı. Asya'nın büyük bir bölümünü kapladı. Birçok yeni dinin doğmasını sağladı. Çin, Tibet, öteki geniş ülkelerde yalnız yeni inançların değil, yeni düşünce çığırlarının gelişmesine de yardımcı oldu. Hint felsefesinin yeni bir içerik kazanmasına olanak sağlayan Buta öğretisinin ilginç yanlarından biri de evrenin oluşuyla ilgili düşünceleridir. Eski Anadolu Yunan düşüncesinin yarattığı bir ürün olduğu ileri sürülen atom kuramına benzer bir görüşün Buta öğrentisinde de bulunması, felsefe tarihi bakımından önemli çalışmalara yol açmıştır. Ahlak sorunlarıyla ilgili görüşlerinde arınma kavramına ağırlık vermesi, bunun bilgelik, erdemlik, olgunluk gibi değerlerle bağlantılı olduğunu söylemesi, eski Yunan düşünürlerinin üzerinde durdukları, özdeş konularla büyük bir benzerlik göstermektedir. Dünyaya hazla ilgili davranışlara karşı çıkış nedeniyle özellikle Antisthenes'in geliştirdiği ahlak anlayışının öncüsü sayılır. Buta, öğretisinin bir din niteliği taşıması, felsefe sorunlarına din açısından bakmayı gerektirmiş, Hint düşüncesinin başlıca özelliği sayılan yoklukta varlığa kavuşma görüşünün sonradan ortaya çıkan tek tanrıcı dinlerce de benimsenmesine yol açmıştır. Bu felsefenin içerdiği ölümsüzlük kavramı daha çok İslam tasavvufunun ana sorunlarından biri olarak geliştirilmiştir. Tasavvufun işlediği terk sorunu, kişinin yaşadığı sürece bütün tutkulardan dünyaya bağlı isteklerden uzaklaşma anlamını içerir. Kişi bütün geçici isteklerden sıyrılır, Tanrı'dan başka bir varlığın olmadığını benimser. Mutluluğun tanrısal evrende, ölümsüzlüğün geçerli olduğu bir ülkede bulunduğuna inanırsa gerçeğe giden yolu bulmuş sayılır. Tasavvufun temel sorunu budur. Buta'nın ortaya attığı arınma ile tasavvufun terk kavramı büyük yakınlık gösterir. Bu da Buta öğretisinin tasavvufu nedenle etkilediğinin kanıtıdır. Bu tür öğretisi Avrupa'da özellikle 18. 19. yüzyıllarda çok ilgi çekmiş, birçok bilgeyi, düşünürü, sanatçıyı etkilemiştir. Bunlardan en ilginci, felsefesini bu tür öğretisinin istençle ilgili yorumundan, arınma kavramından esinlenerek geliştirilen Saykam Penheir'dir. Buda'nın geliştirdiği bu tacılık, öteki Asya dinleriyle de karışıp kaynaşarak yeni mezheplerin doğmasına olanak sağlamıştır. Evrene, insana başka bir açıdan bakan, yaşamı değişmez koşullarla bağlantılı kılan Brahmanlığa karşı daha yumuşak, daha özgür bir davranışı öneren bu tacılığın etkisi üç yönlüdür. Biri, daha sonra ortaya çıkan Asya dinlerinin gelişmesinde, ikincisi İslam tasavvufunda, üçüncüsü de Batı felsefesinde görülür. Bu etkilerden tasavvuf, felsefe üzerine olanı çağlar boyunca üretici bir nitelik taşımıştır. Özellikle tasavvufun işlediği ölümsüzlük, varlık birliği sorununda Budhacılığın yeni bir yorumu dile gelmiştir. Felsefe alanında Samkhya adı verilen öğretinin kaynağı Buda öğretisi sayılır. Budhacılık konusunda sürdürülen araştırmalar, 19. yüzyıldan sonra daha hızlanmış, Hindoloji denen bilim dalının başlıca konularından biri olmuştur. Bu bilim, Budhacılığın din, felsefe yönünden toplum bilim ise Hint toplumu üzerindeki etkisi ona kazandırdığı yaşama biçimi bakımından ele almıştır. Buddha'nın görüşlerini temellendiren Hint düşünceleri Orpheus, Pisagor yoluyla eski Yunan felsefesini de etkilemiştir. Hint felsefesinin başlıca özelliği insanın yetkinleşmesini bir arınma olarak görmesidir. Arınma, insanın bütün dünya bağlarından sıyrılması, kendini salt istenç durumuna getirmesidir. İnsan bir özlem, tutku varlığıdır. Yaşadığı çevrenin, tanıdığı kimselerin, sevdiklerinin, sevmediklerinin, umudun, korkunun etkisi altındadır. Bu olumlu olumsuz etki kaynakları, insanın kendine dönmesini, kendi benliğini biçimlendiren tözü kavramasını önler. Onu dışa dönük, kendinden uzak bir varlık durumuna getirir. Bu durumda kişi gerçeği kavrayamaz. İnsan bütün engelleyici etkenlerden uzak kalmayı başarırsa kendini bilme kolaylığı kazanır. Hint düşüncesinde kendini bilme bütün duygusal eğilimleri, dıştan gelen etkileri, gövdeyle ilgili devinimleri, eylemleri denetim altına almaya, salt bir istenç varlığı olarak ortaya çıkmaya bağlıdır. Buda'nın geliştirdiği arınma, gövdeyle ilgili olanı istencin denetim altına alarak yatsımasıdır. Kendi kendini yatsıyan insan yoklukta varlığa ulaşır. Bu yokluk, gövdenin egemenliğinden kurtulma, ölümsüzlüğe ulaşmadır. Bu görüş sonraları bütün tasavvuf akımlarını etkilemiş, insanın bir istenç, bir tin varlığı olarak tanımlanmasını olanak sağlamıştır. Gövde gelip geçicidir, tin ise kalıcıdır, baki, ölümsüzdür, tanrısaldır. Tinin gövdenin tutsaklığından kurtulması, istencin etkisiyle tutkulardan, eğilimlerden, geçici olan nesnelere karşı özlem duymasından sıyrılmasına bağlıdır. Buda'nın arınma olarak nitelediği bu duruma tasavvufta kendini bulma ya da ölümden önce ölmek denir. Buda öğretisinde arınan Nirvana'ya tasavvufta ölümden önce ölen ölümsüzlüğe ulaşır. Ölümsüzlük tanrısal varlıkla özdeşleşmektir. Hint düşüncesinde ise Nirvana'nın varlığında yok olarak mutluluğa, sonsuzluğa ulaşmaktır. Buda'ya göre arınan insan ermişliğe ulaşır, erer. Tasavvufta arınan, ölümden önce ölen insan tanrılaşır. İki düşünce arasında görülen bu benzerliğin kaynağı gene Buda'nın ortaya attığı görüştür. Bu görüş İran inançlarıyla karışmış, yeni bir biçime girmiş, sonradan bütün İslam ülkelerine yayılıp yeni Platonculukla kaynaşarak tasavvuf akımını doğurmuştur. Dört ilki öğretisi: toprak, yel, su, ot. Felsefe ilkin Anadolu'da evrenin yapısı sorununa çözüm aramakla başladı. Bu konuda ilk çözümü ortaya atan Thales'tir. Ona göre evreni onun kuşattığı varlıkları oluşturan tek ilke vardır, o da sudur. Su diridir. Bütün nesneleri değişik türlerde oluşturur. Nesnelerin türlülüğü, suyun değişik nitelikleri almasından kaynaklanır. Anaksimenes, varlığın ilkesinin su değil de yel olduğu görüşünü savundu. Ona göre evreni varlık türlerini oluşturan yel sıkışınca katı, gevşeyince yumuşak yeğenik nesneler oluşur. Herakleitos ise bu oluşturucu ilkenin od olabileceğini ileri sürdü. Od sıkışır, gevşer, yoğunlaşır, değişmeyen bir yasaya, logosa göre sürüp giden bu olay nesneleri oluşturur. Bu nedenle varlığın ilkesi tektir. Tanrılar bile ateştendir. Evreni onun içerdiği nesneleri tek ilkeden türeten bu görüşlerin karşısına Empedokles daha değişik bir kuramla çıktı. Varlığın ilkesinin tek değil, içlerinde toprağın da bulunduğu dört öğe olduğunu ileri sürdü. Empedokles bu dört öğenin biri birleşme, öteki ayrışma olmak üzere iki etkene bağlı olduğu görüşünü savundu. Ona göre öğelerin birleşerek varlık türlerinin ortaya çıkmasını sağlayan güç, sevgi, ayrışımdır. Dağılmaya, çözülmeye yol açan da ayrışma. Felsefe tarihinde dört ilke öğretisi olarak bilinen bu görüşün özellikle İslam düşüncesinde, tasavvuf akımında çağlar boyunca süren bir etkisi vardır. Evren, onun kuşattığı türlü varlıklar bu dört öğeden kurulmuştur. Ancak bir varlık türünde bu dört öğeden hangisi ağırlık kazanırsa biçimlenme ona göre olur. Kimi nesnelerde ot, kimi nesnelerde su, kimilerinde yel, kimilerinde de toprak egemendir. Tasavvuf akımı dört öğe sorununu yeni bir yorumdan geçirerek insanın eğilimlerini açıklamaya çalışmıştır. Bu kurama göre insanda dört ayrı eğilim vardır. Bu eğilimlere ıra, mizaç denir. Tasavvuf sevgi kavramını da başka türlü yorumlar. Onun yorumuna göre sevgi, bütün varlık türlerinin Tanrı'ya yönelmesini sağlar. Tanrı, yüce istenciyle bu dört öğeyi birleştiren insanı öteki varlık türlerini oluşturmuştur. Bu oluşun nedeni de tanrısal sevgidir. Empedokles'in geliştirdiği dört ilke öğretisi, orta çağ boyunca Aristoteles'in evren anlayışıyla birleştirilerek Tanrı bilimin temel sorunlarından biri durumuna getirilmiştir. Orta çağ düşüncesi gök varlıklarını, bu varlıkların bulunduğu gök katlarını, yeryüzünde görülen canlı, cansız bütün nesneleri bu dört öğeden türetir. Bu dört öğeyi de Tanrı'nın yarattığı birer nesne diye anlar. Türk ozanı Yunus Emre bir şiirinde bu dört öğenin önemini vurgulayarak, "Padişahın hikmeti gör neyledi, odu su toprağı kuyuyla söyledi." Bu dizelerde geçen ot, su, toprak, yel sözcükleri Empedokles'in öğretisinden kaynaklanan birer tasavvuf kavramına dönüşmüştür. Anasırdan bir libasa büründüm. Narü, badü, hakü, abdan göründüm. Hayrül beşer ile dünyaya geldim. Adem ile bire bir yaş idim ben. Bektaşi ozanı şiirinin bu dizelerinde geçen nar, ot, bad, yel, hak, toprak, ab, su sözcükleri dört ilke öğretisinin tasavvufta yaygın örneklerinden biridir. Aşağı yukarı bütün tasavvuf ozanlarınca bu ortak görüş işlenmiş, özellikle 13. yüzyıldan bu yana Anadolu şiirinde divan şiiri, halk şiiri canlılığını koruya gelmiştir. Burada geçen anasır sözcüğü dört öğeyi yansıtan bir kavramdır. Öğeler, unsurlar demektir. Mani 216'da İran'ın güneybatı bölgesinde doğdu. 276 dolaylarında Babil yakınlarında öldürüldü. Yaşamı konusunda yeterli bilgi yoktur. Kimi kaynaklar Çinli olup sonradan İran'a yerleştiğini bildirir. Doğu ülkelerinde güzel resim yaptığından dolayı Mani-i Nakkaş, Ressam Mani olarak büyük bir ün kazanmış, kişiliği çevresinde birçok söylence oluşturulmuştur. Mani, önceleri otlardan, köklerden ilaç yapmayı öğrenmiş, etkili bir hekim diye ün salmış. İran kralı Şapur, saray hekimi olarak görevlendirmiş. Kralın ağır bir hastalığa yakalanan kızını sağlığa kavuşturamayınca İran'dan kovulmuş, ancak Hürmüz yönetimi ele alınınca İran'a dönmüştür. Mani, bir söylentiye göre 242'den sonra yeni bir din kurma amacıyla ortaya çıkmış, etkili konuşmaları, sürükleyici düşünceleriyle çevresinde büyük bir kalabalık toplamıştır. Geliştirdiği inanç düzeninde Hristiyanlık, Zerdüştlük, çok tanrıcı Asya Anadolu dinlerinden öğeler vardır. Kimi araştırıcılara göre Mani'nin düşüncelerinin kaynağı Sinoplu filozof Marcioncu görüşlerdir. Mani'nin düşünceleri Erjeng adlı resimlerle süslü kitabında özdeyişlerle dile getirilmiştir. Onun üzerinde durduğu başlıca konu iyilik, kötülük arasındaki karşıtlıktır. Ona göre evrene benzeyen insan iyi ile kötünün savaş alanıdır. Evrende görülen bütün olayların kaynağı iyi ile kötüdür. Bu nedenle iyi ile kötü birer varlık ilkesidir. Bu iki ilkenin ayrı özellikleri vardır. Aydınlık, tin, ışık, güzellik iyinin görünüşleridir. Karanlık, gövde, özdek, şeytan ise kötünün duyulur evrendeki yansımalarıdır. İnsan gövde ile tinden, aydınlıkta karanlıktan, kurulu bir bütündür. Gövde bütünlüğün, tin iyiliğin simgesidir. İnsanla ilgili bütün eylemlerin kaynağı bu iki ilke arasında savaştır. insanın mutlu olabilmesi için bu iki karşıt güç arasında bir dengenin sağlanması gerekir. Denge sağlanınca çatışma durur, uzlaşmaya varan bir evren başlar. Dengeden uzlaşmaya, ondan da birliğe geçilince mutluluğun temelini oluşturan durgunluk ortaya çıkar. İnsanın niteliği belirleyen bu güçten birinin üstünlüğüdür. İyilik üstünlük kazanırsa insan iyiye, kötülük egemen olursa kötülüğe yönelir. İyilik mutluluğu, kötülük mutsuzluğu doğurur. Mani'ye göre insanın kötüyü yenmesi, mutlu olması biraz da kendi istencine bağlıdır. İnsan bütün istencini kullanarak iki karşıt güç arasında denge kurar. Birliği gerçekleştirirse derin bir özlem içinde aradığı mutluluğa giden yolu bulur. Birlik ise ancak derin düşünce, gönül bilgisi, irfan duyuşuyla sağlanabilir. Önce özdeye, sonra geçici olan varlıklara, gösterişe ilgi duymayan, yalandan kaçınan, iyiyi, güzeli seven, alçak gönüllü, sevecen olan, ara bozuluculuktan kaçınan, başkalarını küçük görmeyen, yardımsever kimse birliğe giden yolu bulabilir. Gönül bilgisi, kişinin kendini bilmesi, kendinde savaşan iki karşıt gücün niteliklerini kavraması, yetkinleşmek, olgunlaşmak için gereken düşünce öğelerini sağlamasıyla kazanılır. Bu bilgi dıştan edinilmez, içte sezilir. Bu sezgi de başlıca etken, ustan üstün bir güç taşıyan sevgidir. Sevgi, kardeşliğin, uzlaşmanın, barışın, eşitliğin de tek kaynağıdır. Nitelik iyiyi, güzeli sevmek, mutluluğu dilemektir. Mani'nin düşünceleri, bir din oluşturma amacını taşımakla birlikte, iyi, güzelden kaynaklanan bir ahlak öğretisi oluşturur. Bu öğretiye göre insanlar kardeşçe barış içinde yaşamalı, dünya varlıklarından ortaklaşa yararlanmalı, aşırı kazanç ardında koşmamalı, kişi kendi emeğiyle geçinmeli, sömürü yoluna gidilmemeli. Yardımseverlik, alçak gönüllülük birer erdemdir. İnsan davranışlarında kılavuz öğediği anlaşılmalı. Mani'nin ileri sürdüğü din bir süre Augustinus'u derinliğine etkilemiştir. Sonradan bu etkiden kurtulan Augustinus onu eleştirmiş, düşüncelerinin Hristiyan anlayışıyla bağdaşmadığını açıklamaya çalışmıştır. Doğu sanatında Mani ressam olarak erişilmez bir örnek sayılmış, onun resimleri sevgiliyi nitelemede başlıca öğe niteliği kazanmıştır. Mani'nin İslam ülkelerinde özellikle sanat alanında hızla yayılan etkisi, şeriatın bütün tepkilerine karşın sürmüş, insanın görünüş diye anlaşılan güzelliğini betimlemenin örneği sayılmıştır. Sanatta resim, yontu, oyun, müzik, bunun gibi yaratı türlerini yasaklayan anlayış en koyu sünni sanatçıların bile Mani'den esinlenmesini önleyememiştir. Bu olay Mani'nin geliştirdiği inancın insan doğasından kaynaklanan bir eğilim diye yorumlanmaktadır. Platinos, İsa'dan sonra 205'te Mısır'ın Lycopolis kentinde doğdu, 270'te Campania'da Mintuare'de öldü. Yaşamı konusunda gerekli bilgi yoktur. Kimi kaynaklara göre yalnız tine değer verip gövdeyi küçümsediğinden yaşamıyla ilgili bilgi bırakmamaya özen göstermiş, özellikle ilk gençlik dönemi karanlık kalmıştır. Bir süre doğduğu ilde felsefe okumuş, öğretmenlerini yeterli bulmadığından 233'te İskenderiye'ye gelerek bilge Ammonius Saccas'ın öğrencisi olmuştur. Eski Hind'e, İran uygarlığına duyduğu ilgi nedeniyle bu ülkeleri gezip görmek, gerekli bilgileri edinmek için İmparator Goreneus'un İran Savaşı'na katılmış, savaşın başarısızlığa uğraması üzerine Roma'ya kaçmıştır. Bu olaylardan bir yıl sonra Roma'ya yerleşen Platinos kısa sürede geniş bir ilgi alanı yaratmış, yüksek görevli kimselerle yakın ilişkiler kurarak öğretisini yaymaya çalışmıştır. Özellikle Platon konusundaki bilgisiyle etkilediği İmparator Galianus, kendisine bu filozofun tasarladığı devleti gerçekleştirmek için yetki vermeye kalkmış, ancak eski Roma'nın yönetim geleneğine bağlı kalanlarca imparatorun isteği engellenmiştir. Platinos'un yazılarını öğrencisi Parpiarus Eneat, Dokuzluklar adı altında 9 bölümü içeren 6 kitapta toplamıştır. 54 küçük bölümden oluşan bu yazıların her biri ayrı bir sorun ile açıklanışı içerir. Sorunların ele alınışında uygulanan yöntem belli bir düşünce odağı çevresinde döner. Bir konudan ötekine geçilirken arada kurulan bağlantıyla ikisi bütünleşir, böylece sorunlar birbirini izler. Öncekinin savı, sonrakinin çözümüne olanak sağlar. Platinos'un dilinde derin, yaygın bir söyleyiş coşkunluğu egemendir. Geliştirdiği kuramın yapısına uygun olarak düşünceleri gür bir kaynaktan dökülür gibidir. düşüncelerinin öğeleri irdelendiğinde eski çağdan süzüle gelen gizemli inançların izleri sezilir. Platinos bu eski çağ inanç ürünlerini yeni bir felsefe anlayışıyla biçimlendirirken hep felsefenin tabanını kuran düşünme yöntemine bağlı kalır. İnsan kendini bir yanı gizemsel, bir yanı bilgece donatılmış bir varlık ortamında bulur. Felsefesini Platon'un geliştirdiği idea kuramına dayanarak dizgeleştiren Platinos için temel varlık bir olan Tanrı'dır. Tanrı, bütün nesneleri ortaya koyan, düzenleyen, devindiren, sonsuz olarak değişen salt erektir, energia, sonsuz etkin güçtür, dynamis. En yüce, tek ilki olan Tanrı birliktir, biçimdir, forma. Onun karşıtı ise özdektir, hayli. Bütün tanrısal özelliklerden yoksundur. Buna karşın özdek belli bir biçim alma gereğindedir, ancak özdeğin bu özelliği tanrısal varlığa oranla bir karşı varlık olduğu anlamına gelmez. Tanrı birlikti. Bu birlik belli bir sayıya göre değildir. Sayıyla açıklanamaz. Sayısal birlik 2, 3, 4, 5 gibi özel bir nitelik gösterir. Oysa tanrısal birlik bütün nesneleri içerir, sonsuzlukla özdeştir. Bütün nesnel nitelikle özelliklerin üstünde olan Tanrı özü gereği, güzel değilse de güzelliğin, belli bir biçimi yoksa da her türlü biçimlenişin yaratılmamasına karşın, yaratmayı gerçekleştiren eylemlerin düşünmemesine karşılık saf düşüncenin kaynağıdır. Varlık kavramı altında toplanan tüm nesnelerin ölçüsü ereğidir. Panton metron kai peras. İnsanın Tanrı konusunda söyleyebileceği nitelemeler geçerli değildir. İnsan Tanrı için ancak o düşünebilen, söylenebilenlerin üstündedir diyebilir. Bütün nesnelerin kaynağı olan Tanrı'dan, ışığın güneşten fışkırması gibi, yaratılış olayının ilk eylemi bir dışa taşma, görüşün alanına çıkma, türüm gerçekleşir. Bu olay, yukarıdan aşağı en yüce varlıktan bir, en altta bulunana doğru üç aşamalıdır. Bunlardan birincisi düşünen yetin, nous, ikincisi ise paske, üçüncüsü de nesnel varlıktır. Thesis. Nous, anlık, tanrısal kaynaktan fışkıran, yaratıcı gücü bulunan ilk varlık olduğuna göre Tanrı'ya en yakındır. Onda düşünme, düzenleme, anlama, kavrama yetkisi vardır. Yaratma eyleminin başlangıcı olan Nous'tan sonra yetkinlik bakımından daha aşağı durumda olanlar türer. Yaratma olayı, tanrısal tözün düşüşü belli aşamalara göre azalmasıdır. Bu ilk oluş aşamasında salt tanrısal töz, anlık ile düşünülüp kavranılan evren diye ikiye ayrılır. Ancak somut nesnelere oranla anlık salt, varlık, birlik durumundadır. Anlıkla kavranılır, evren iç içedir. Bu birlikten ikiliğe geçiş olayını kesinlikle bilme olanağı yoktur. Bu insanın kavrayış gücünü aşar. Tanrı özü gereği bütün varlıklardan öncedir. Propanton. Öte yandan tanrısal özden çıkan bu ilk varlık türü ideleri, tasarımlar içerir. Tasarımlar ise ikiye ayrılır. Birinciler bütün varlık, on, türlerinin gene biçimleri olan özdeşlik, tautotes, ayrım, eterotes, durağanlık, statis, devinim, kinesis, ikincilerde tikel varlıkların örnekleridir, elde.